gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız haline mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
İyi günler sevgili dinleyicilerimiz. Bir sorun mu var programında yine birlikteyiz. Ben Arzu Tüten.
Ben Meyra Yılan.
Bir sorun mu var programında bugün yeni konuğumuzla birlikteyiz. Yeni konuğumuz doçent doktor Enis Doko. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sorularımıza geçmeden önce sizinle alakalı bir bilgilendirme yapmak isterim. Enis Doko 1987 yılında Makedonya'nın Ohri kentinde doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İleri Fizik ve Felsefe bölümlerinden derece ile mezun oldu. Koç Üniversitesi Fizik bölümünde kuramsal istatistiksel kuantum mekaniği alanında doktora çalışmasını tamamladı. Çalışma alanları çok parçacıklı kuantum teorisi, ultrasoğuk atom fiziği, fizik felsefesi, bilim felsefesi, uzay zaman felsefesi, din bilim ilişkisi ve din felsefesidir. Evet hocam.
Enis hocam, çok yoğun olan gündeminiz arasında bizlere de zaman ayırdığınız için öncelikle teşekkür etmek isteriz. Zamanınızın yoğunluğu ile birlikte zihninizin de yoğunluğu yayınladığınız eserlerden gözüküyor. Rabbim ilminizi ve azminizi artırsın diyerek dualarımızı iletmiş olalım. Tarihsel sürece baktığımızda hocam, Sokrat öncesi filozoflar gerçek olanı bulma noktasında büyük ölçüde dinden faydalanmışlardı. Din ve bilim arasındaki bu çatışmacı söylem, dünya tarihinde ilk ne zaman hangi şartlar altında ve hangi dini öğretiye karşı ortaya çıkmıştır? Din ile bilimi birbirinden ayrı alanlar olarak düşünmek seküler bir zihnin ürünü müdür?
Şimdi tarih boyunca tabii dinle bilim birbiriyle iç içe gelişmişlerdir dediğiniz gibi. Bilimin ortaya çıkması büyük ölçüde İbrahim'i dinler, Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam'ın coğrafyasında dinlerin yardımı aracılığıyla gerçekleşmiştir. Dinler de bunlardan faydalanmıştır. Özellikle İslam özelinde konuşursak işte bizim kelam içerisinde dakikül kelam denilen bir alan var. Bu tam olarak fizik yapmıştır, yani bilim yapmıştır. Allah'ın varlığının gösterilmesi, işte nübüvvetin, peygamberin peygamberlik müessesesinin varlığının gösterilmesi noktasında bilim ve felsefeden bizim kelam geleneği faydalanmıştır. Gene keza ibadetlerimiz, önemli ibadetlerimiz, namaz, vakitlerinin tespiti ve kıblenin tespiti gibi mevzular doğrudan bilimden faydalanılmıştır. Dolayısıyla bizim geleneğimizde bilimin önemli bir yeri vardır. Tabii ki zaman içerisinde, zaman zaman hem bizim gelenek hem Hristiyanlık gelenek içerisinde bazı noktalarda tartışmalar çıkmıştır elbette ki. Bazı gerginlikler olmuş olabilir dinle bilim arasında, ama genel olarak bu gerginlikler dışında teorik boyutta bir uyum görüyoruz. Zaten bizim kelam geleneğinde de üç tane bilgi kaynağından söz edilir. Bunlardan biri haber dediğimiz bilgi kaynağı, ki bu vahiy de içeriyor. İşte Peygamber Efendimiz'in hadislerini içeriyor. Sonuçta bunlar haber yoluyla bize aktarılıyor. İkincisi akıl. Üçüncüsü de duyulardan gelen bilgi. Bilim dediğimiz şey duyulardan gelen bilgiyle aklı kullanmayı içeriyor. Dolayısıyla bu anlamda bilim bir bilgi kaynağı kelamda, yani dini bilim bilgi kaynaklarından biri. Peki çatışma iddiası nereden çıkıyor? Çatışma iddiası Batı'da aslında ilk başta çıkan bir kavram. Bunlar sekülerlerin Hristiyanlık özelinde aslında başta söyledikleri, özellikle Draper ve diğer dinle bilim çatışması hakkında diye yazılmış eserlere baktığımızda İslam geleneğinde bir lafızcılığın yükselişi var Vahabiler içerisinde, Vahabilik içerisinde. Tabi bu lafızcılık farklı yerlere de yayılıyor ondan sonra. Yani İslam'ın tek kaynağı vahidir. Biz işte bilime bakmayız. Hatta bilim bir iddiada bulunsa da biz aksini işte söylüyorsa bizim vahide, biz buna itiraz ederiz gibi bir anlayış çıkıyor, reddederiz işte. Bir bakıyorsunuz işte bazı Vahabilerin dünyanın düz olduğunu iddia ettiğini görüyoruz. dünyanın merkezde durup güneşin etrafında döndüğünü görüyoruz. Mesela Türkiye'deki bazı Vahabilerin Bilimsel Hurafeler diye bir kitabı var. Sigaranın faydalı olduğu iddia ediliyor. Bu dediğim iddialar tekrar ediliyor. Ama tabii bunlar dediğim gibi yeni ekoller olarak görmek gerek. İslam düşüncesinde işte İmam Gazali'nin Tevafütüne bakarsak orada açıkça diyor ki eğer ki bir vahide iddia edilen bir şey matematiksel ilimlerde bir gözlemle çelişir gibi görülürse biz burada tevil uygularız. Yani İslam geleneği içerisinde hiçbir zaman gözlemsel veriyle bilim, işte dinin vahiy kaynakları çatışırsa biz bu bilimsel veriyi reddederiz gibi bir durum yok. Karşılaştırırız, bakarız, mevzuyu anlamaya çalışırız. En nihayette duyulardan gelen bilgi çok güçlüyse biz burada tevil uygularız. İşte mesela Zülkarneyn'in karşılaştığı işte güneşin balçıkta batıyormuş gibi görünmesi hadisesinde herkes burada ya güneş balçıkta batar diye bir iddiada bulunmuyorlar veya suda batar. Bizim gelenen herkes burada Zülkarneyn'in gözünden böyle görülmüştür veya farklı analizlerle bunu farklı bir şekilde anlamaya bu ilk başta gelen manayı değil daha derin bir mana aramaya gitmişler. Dolayısıyla bizim gelenekte tevil vardır. Gözlemle, açıkça gözlemle bir iddia çelişirse burada tevil uygulanır. Dolayısıyla çünkü niye böyle uygulanıyor? Bizim için zaten duyular bir bilgi kaynağı. O da yani İslam geleneği içerisinde Allah'ın ayetleri Kur'an olduğu gibi doğada ve fıtratta Allah'ın ayetleri var. Allah'ın ayetleri arasında çelişki veya çatışma olamaz. Bizim için doğa Allah'ın ürünü yani burada bir sorun olamaz. Dolayısıyla bu tekrar özetleyecek olursam yani din bilim çatışması söylemi özellikle sekülerler, ateistler tarafından batıda gündeme getirilen bir söylem. İslam dünyasında geçmişinde bunun teorik boyutta olmasına imkan verilmiyor. Zaten baştan çünkü bizim için duyular bilgi kaynağını ifade ediyor. İslam perspektifinde çıkması da işte duyuların bilgi kaynağı olduğunu reddeden lafızcı bir Vahabilik çerçevesinde ya da Selefilik diyebileceğimiz Neo-Selefilik çerçevesinde karşımıza çıkan bir durum.
Yani İslam'da diyorsunuz duyular zaten bir bilgi kaynağı. Dolayısıyla İslam'da açık bir çatışma aslında yoktur. Açık bir çatışma gibi gözüken mevzularda da tevhile gidilir ve daha derin bir anlama araştırma yoluna
evet,
gidilir.
Öyle. Şimdi şey örneğini belki burada gündeme getirmekte fayda var. Yani İslam geleneği içerisinde açıktan din bilim çatışmasına verilen örnek genellikle evrim teorisi. Şimdi mesela evrimle İslam'ın çelişki çatışma içerisinde olduğu iddiasına baktığımız zaman bu da aslında çok modern bir iddia. Tabii ki evrim teorisi yeni bir teori. Böyle gelenekte belki olmaması hani diyebilir ki olmayan bir şey nasıl tartışılacak ama İlk Müslümanlar karşılaştıkları zaman evrim teorisiyle yani batıdan bu fikir geldiği zaman ki bazılarına göre dediğim gibi İslam'dan batıya gidiyor, batıdan sonra tekrar geri geliyor. Böyle bir iddia da var. Ama diyelim ki batıdan geldi. Evrimi reddedenler bile bu konuda çok dikkatliler. Mesela İsmail Ertuğrul Fenli evrime karşı çıkan Müslüman düşünürlerden biri, Osmanlı'da ilk karşılaşanlardan. Diyor ki ama biz şu andaki veriler bunun için yetersiz. Ama diyelim ki bilimsel veriler evrim teorisinin doğruluğuna işaret etti. Biz bunu Kur'an'la beraber uyumlu hale getirmekte, Kur'an'ı bu konuda tevil etmekte sorun görmeyiz diyor. Yani bu İslam'a bir sıkıntı oluşturmaz diyor. Diğer taraftan evrimi kabul eden, ilk başta hemen görür görmez delillerin lehte olduğunu düşünen Ahmet Mithat Efendi zaten hemen Kur'an'daki ayetlerin evrimle nasıl uyumlu okunabileceğiyle ilgili hemen metinler kaleme alıyor. Gene hiçbir sıkıntı görmüyor. Keza Elmalı Hamdi kaleme alırken, tefsiri kaleme alırken bu noktaya özellikle dikkat ediyor ve böyle bir durumun olmasının, evrim teorisinin işte o dönemde tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış bu tartışmalı. Ona rağmen böyle olursa da bir sıkıntı yok. Bununla beraber nasıl Kur'an ayetlerini okuyabiliriz diye not düşüyor. Dolayısıyla ilk Keza Afgani vesaire diğerleri bütün o dönem evrim teorisini bilen Müslüman düşünürler. Böyle bir tepki gösterelim, evrimi reddedelim işte evrime inananlar dinden çıkar gibi bir izah yapmak yerine bir grup kabul ediyor, bir grup ise evrimi eleştiriyor ama bu eleştirinin bilimsel bir eleştiri olduğu evrim teorisinin lehindeki kanıtlar güçlenmesi halinde bunun İslam'a bir zarar vermeyeceği çünkü İslam'ın bununla zaten uyumlu hale getirilebileceği noktasında şerh düşüyorlar. Yani böyle bir burada büyük bir çatışma ya da bir tartışma görmüyorlar. Bu tartışma ne zaman bizde çok büyüyor? 1960'lardan sonra işte belli çevreler var. Bunları tabii çok gündeme getiriyorlar. Belli gruplar Darwin aleyhinde kitaplar yazıyorlar ama bunlar da nereden alıyorlar bu kitapları? Batı'dan alıyorlar. Yani Amerika'daki neo-evangelist hareketler üstünden alınıp bize taşınan bir tartışma. Yoksa bu tartışma çok böyle geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir tartışma da değil. Normalde alimler içerisinde tartışılması gereken bir mevzu böyle geniş kitlelere taşınıyor ve sanki böyle evrimle İslam arasında bir tartışma varmış gibi bir boyuta getiriliyor. Tabii bunun detaylarına burada girip hani dinleyicilerimizi sıkmayalım ama evrimle ilgili benim bir YouTube'da detaylı bir videom var, bir saatlik. Onu tavsiye ederim. Her evrimde belki bizi tek ilgilendirebilecek. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın durumu ne olacak? Evrim teorisi doğruysa gibi bir mevzu olabilir. Bu çok istisnai küçük bir mevzu. Evrimin geri kalan şeyleri, mutasyon vesaire zaten vahiy kaynaklarında bahsedilen mevzular değil. Ben Hazreti Adem'in babası olduğunu iddia etmek zorunda olmadığımızı, topraktan yaratılışını kabul edip bunun evrimle beraber okunabileceğini düşünüyorum. O konuyla ilgili videomu değerli dinleyiciler eğer ilgilerini çekiyorsa YouTube'da bulup dinleyebilirler.
Hocam ikinci olarak size şunu sormak istiyorum. İlimle bilim kavramlarını birbirinden ayıran noktalar nelerdir? Yani modern dünyanın bilim diye isimlendirdiği dinden kopuk bir gerçeklik arama eylemiyle İslam'ın temel olarak aldığı ilim kavramı bu anlamda birbiriyle farklı mahiyetler taşıyor diyebilir miyiz? Aradaki farkları sizden dinleyelim hocam.
Şimdi tabii aradaki fark şu. Bizim ilim dediğimiz şey daha geniş, bilimi de kapsayan ama bilimden daha geniş bir bilgi alanı. Bu daha genişlik neleri içeriyor? Birincisi bizim beş duyularla deneyimleyemeyen şeyler içeriyor. Şimdi ilim yapısı gereği sadece deneyle ve gözlemle bilgi elde etme çabası, doğayı anlama çabası. Bu anlamda tabii bir sorun yok. Çünkü bizim hayatımızın önemli bir kısmı görünen dünyayla ilgili. Dolayısıyla bu anlamda bu bir yani bir sorun değil. Ama tabii bilimin böyle bir kısıtlaması var. Dolayısıyla bunun ötesindeki hakikatler hakkında konuşamıyor. Ve burada tabii bazıları konuşuyormuş gibi yapıyor. İşte bilim dış dünyaya atıp, evren dışına atıp yapmadığı için kalkıp İşte dini iddiaları mesela Allah'ın varlığını veya işte başka görünemeyen ahiretin varlığını reddetmeye kalkıyorlar. Bu yanlış. Yani bilimin böyle bir gücü yok zaten. Konuşmaya gücü yok bu alanlarla. Bu alanlar bilimin ilgi alanının dışında. Dolayısıyla bu anlamda ilim dediğimiz kavram bizim bu görünenin ötesini işte ahirette ilgili bilgiyi işte Allah'ın varlığı mahiyetiyle ilgili bilgiyi içeren bir şey. Bilim bu konuda konuşamıyor. Çünkü bu konuya ulaşabilecek bilgi kaynakları yok. İkincisi, ilim dediğimiz şey bizim nasıl yaşamamız gerektiği, insanın nasıl bir yaşam yaşaması gerektiği, neyi yapıp yapamayacağı, işte bizim ahlak dediğimiz, İslam genelinde bir fıkıh da bu işin içine giriyor, mevzuları içeriyor. Bu bilim aslında biz bilim yaparken yani nasıl bilim yapacağız, bilimin sınırları nelerdir gibi konular var bizim ilgi alanımıza giren. Bu konularda bizim ilim dediğimiz şeyin içerisinde ama bilim dediğimiz şeyin içerisinde değil. Çünkü bu konular da deneyle anlaşılabilecek şeyler. Sadece bu arada bir Müslümanın gözünden değil, sekülerin gözünden de böyle. Biz seküler bilimin sorulara cevap veremez, cevap da arayamaz. O yüzden de etik kurullar kuruyor onlar da bilimin nasıl hareket etmesi gerektiğine karar vermek için. Ya da belli bir ahlaki yasa uygulanacağı zaman kimse bilim insanlarına gidip sormuyor yani işte. İnsan öldürmenin cezası ne kadar olmak zorunda bilimsel bir şey söyle demiyorlar bilim insanlarına. Çünkü bu bilim alanının dışında. Dolayısıyla burada bilim, bilimin bir alt dalı, bir alt kümesi olarak görmek gerekiyor. Onun dışında bizim İslam'da ilim diye anladığımız şey çok daha geniş. İşte Allah'ın mesajını anlamak, dediğim gibi Allah'ın varlığı, mahiyeti gibi bizim bilimin ulaşamadığı ampirik olmayan şeyleri anlama ve bizim için çok önemli bir şey olan nasıl bir hayat yaşamamız lazım, nasıl bir ömür yaşamamız lazım sorusuna cevap arıyor ki bu da bizim için çok önemli. Yani bilim bu yüzden her şeyin bilgi kaynağı olamaz. Buna bilimcilik diyoruz bu arada. Bazı insanlar bilimle bilimciliği karıştırıyor. Bilimcilik tek bilgi kaynağının bilim olduğu iddiası. Bu apaçık yanlış. Yani bir seküler açısından da yanlış. Hiçbir seküler sadece bilime bakıp hayatını yönlendirmiyor. Ahlaki sorulara cevap veremiyor. Dolayısıyla bu yanılgı olur bilime tek bilgi kaynağı olarak görmek. Biz Müslümanlar olarak da böyle görmüyoruz. Ama bilim bizim için bir bilgi kaynağı. O ilimin bir parçası yani.
Evet. Kur'an-ı Kerim'de dağların hareket etmesi, bebeğin ana rahmindeki gelişim süreçleri, gezegenlerin yörüngelerinde akması ya da denizlerin birbirine karışmaması gibi bilimsel hakikatlere vurgular görüyoruz. Fakat biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim bir bilim kitabı değil. Kur'an-ı Kerim'in her insana hitap edebilen bir dili vardır. Kur'an-ı Kerim'in bu mucizevi yapısı içerisinde bilimle ilgilenen zihinlere verdiği mesajlar nelerdir orada?
Çok güzel. Şimdi Kur'an-ı Kerim bir bilim kitabı değil. Ne demek bu? Bize bilim öğretmeyi amaç edinmiyor. Mesela Kur'an aynı zamanda bir teknoloji kitabı değil. İşte Kur'an bir yemek kitabı değil. Bize yemek yapmayı öğretme gibi değil diyor. Bize Allah'la doğru ilişki kurmamızı öğretmeyi hedefliyor. Yani nasıl bir yaşam yaşamamız lazım? Allah-u Teala nasıl bir varlıktır? Biz onunla nasıl bir ilişki içerisine girmemiz lazım? Diğer insanlara karşı bizim nasıl bir davranış içerisinde olmamız gerekiyor, sorumluluklarımız neler gibi. Çok önemli, yani bilim okumamış, bilimle ilgilenmeyen, bilim olmayan toplumları da ilgilendiren sorulara cevap veriyor. Yani bu anlamda çok önemli, öncelikli bir iş yapıyor Kur'an-ı Kerim. Ama ilginçtir, o dönem insanların anlayamayacağı bir takım fenomenlere atıf yapıyor. Şimdi buradaki fenomenler kelimesi önemli. Bazıları şöyle anlıyor. Yani Kur'an-ı Kerim bazı bilimsel teorilere atıf yapıyor. Hayır, yapmıyor. Çünkü bilimsel teori dediğimiz şey bir sürü iddiayı içeriyor. Gözlemsel veriler içeriyor, deneysel veriler içeriyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir bilgiler yok. Ama bir takım fenomenlere işaret ediyor. Bahsettiğiniz gibi işte insan anne karnında nasıl aşamalardan geçiyor. Veya işte denizlerin altının karanlık olmasından bahsediyor. O dönem insanın bilemeyeceği bir bilgi. Bunun anlamı ne? Şimdi aslında o dönem insanı da oradan bir şeyler çıkarabilir. Çünkü ismi nedir? İnanmayanların durumuna benzetiyor. Yer altındaki, denizlerin altındaki karanlığı. Bu herkesin anlayabileceği bir şey. Yani karanlık, hakikatten uzak olmak, hakikatten kopmuş olmak, yol bulamamak kendini. Çok güzel bir metafor. Dolayısıyla sen zaten mesajı alıyorsun o kıssadan. Anlamasan bile işin doğayla ilgili, bilimle olan ilgili bağ. Ama bir ikinci bir anlam var burada. Ki sadece bu şeyi bilen, oşyanografi, denizlerle ilgili bilgilere sahip insanları dikkatini çekecek. Şu hakikaten denizlerin altı dünyanın en karanlık yeri. Şimdi bunu bilmesine gerek yok insanların bu ayeti anlaması için. Ama bu anlamı da bunu da bildiğiniz zaman ekstra bir anlam kazanıyor size. Diyorsunuz ki ya bu kitabın kaynağı neyse evreni de yaratan o. Çünkü o dönem insanının bilemeyeceği bir şey söylüyor evrenle ilgili. Kur'an'ın yazarı diyor ki doğadaki ayetler, indirdiğim ayetler ikisinin yazarı bir. Dolayısıyla biz burada Kur'an-ı Kerim'in gerçekten Allah'ın kitabı olduğu yönünde bir delil bulmuş oluyoruz. Elbette ki tek delil bu değil. Elbette ki bilim bilmeyen insanlar da Allah'ın kitabı olduğunu Kur'an'ın anlayabilirler. Ama böyle bilenlere özellikle işte dediğim 20. yüzyıldan sonraki insanlara Kur'an böyle de bir derin mesaj veriyor. Allah'ın varlığının bir kitabı olduğuna işaret veriyor. Yani burada bunu çünkü son zamanlarda çok vulgarize ediyor bazıları. İşte Kur'an'da aşıyı bulun, işte bulununca Kur'an'da var diyecekler. Böyle bir iddia yok. Yani Kur'an'da biz gelecekte çıkacak bir teknolojinin olduğunu iddia etmiyoruz. Yani kimse şunu iddia etmiyor. Kur'an'da televizyon vardı, radyo vardı. İddia eden varsa da bunlar hakikaten Kur'an'da ciddi okumuş insanlar değil. Ciddiye alınmaması lazım. Ama Kur'an'da açık ayetler de var. Anne karnında aşamalardan bahsediyor. Yani bunu eski tefsirciler de fark etmiş. Veya denizlerin altının karanlık olduğu. Eski tefsirlere girdim. Fahrettin Razi'ye gidin mesela. O da fark etmiş. Yani bunlar bizim uydurduğumuz, şimdi Kur'an'a uyduralım, atfedelim dediğimiz anlamlar değil. Açık anlamlar. Gönderme yaptığı şeyler açık. Karanlık o dönemki insan da dediğim gibi anlıyor. Anne karnındaki aşamalar o dönemki insan da anlıyor. Ha ne farkımız var? Biz de onlar gibi mesajı alıyoruz anlatılmak isteyen ama biz daha derin bir şeyi de fark ediyoruz. Orada verilen örneğin o dönem insanının gözlemle elde edemeyeceği bizim bugün gözlemle de doğruladığımız örnekler. Yoksa o dönemki insan da aslında ciddiye alsa bu iddiaları, böyle bir fenomen varmış da bir kısmı demiş. Yani dedim ki Razi vesaire ciddiye alıyor buradaki anlatıları. Yani buradaki anlatılar sadece bizim anladığımız, bizim atıf yaptığımız anlatılar değil. Kur'an'da teknolojik şeylere hiç atıf yok hele. Yani buradaki bilimle diyorum fenomenler bunlar. Doğada oluşan olgular. Bizim doğru gözlemle mesela denizlerin altına inip baktığımızda bakabileceğimiz, görebileceğimiz şeyler veya anne karnına nüfus edip anne hamileyken nasıl aşamalardan geçiyor bebek diye incelersek, o dönemde yapamıyorlardı bunu. Çünkü bir kadını öldürmek gerekiyor bunu yapması. Açık bakman lazım. Teknoloji yok. Bugün bizim elimizde teknoloji var. Anneye, bebeğe zarar vermeden nasıl aşamalardan geçiyor görebiliyoruz. Dolayısıyla tek farkımız biz bu ayetleri doğrudan deneyimleyebiliyoruz. Ve deneyip aynısını görünce de bu şu anlama geliyor. Hazreti Muhammed Kur'an-ı Kerim'i yazmış olamaz. Çünkü Hazreti Muhammed'in bilemeyeceği bilgileri Kur'an-ı Kerim atıf yapıyor. Ama bu bilgiler bilimsel teori ya da teknoloji ya da buluşlar değil. Bunlar doğada gerçekleşen fenomenler. Yağmur gibi. Mesela Kur'an yağmura da atıf yaptı. Yağmur o dönem insanının bildiği bir şey. Bulutlardan yağmuru yağdığı da o dönem insanının bildiği bir şey. Ya neyi bilmiyor? Bulutlar öyle çok çok büyük üst üste gelmesi gerekiyor yağmur yağması. Mesela Kur'an ona atıf yapıyor. O dönem insanı yukarı çıkıp bulutlara bakamadığı için bu detaya vakıf olamıyor. Yoksa böyle bir şey yok yani eski insanlar ya Kur'an hiç evrene atıf yapmıyordu diye düşünüyordu. Biz 20. yüzyılda 21. yüzyılda uyduruyoruz bunları. Kur'an'da olmayan anlamı Kur'an'a yok. Böyle bir şey. O dönemin insanı da Kur'an'ın doğa olgularına atıf yaptığını kabul ediyor. Anlamaya çalışıyor. Biz bugün vakıf olduğumuz için bu derinlikte anlamları daha çok fark ediyoruz. Yani bu anlamda bazısı çünkü şöyle şeyler dedi. Ya sahabenin bilmediği şeyleri mi biliyorsun? Ya sahabe bütün ayetlerden zaten faydalanabiliyor. O ayetlerde gizli bir takım başka bilgiler yok ki. Sadece biz o ayetleri daha derinlikte biraz bazı mevzularını anlayabiliyoruz. Çünkü deneyimlemiş oluyoruz yani. Deneyimleyenler, deneyimlenmeyen bir değil sonuçta. Bir kişi denizi görmediyse denizle ilgili ayetlere o kadar vakıf olamaz. O anlamlarını fark edemez. Yani tek farkı bu. Ama dediğim gibi önemli bir şey 21. yüzyılda çünkü bizim geleneğimizde nübüvvet akılla gösterilmesi gereken bir şeydir. Yani Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğu akılla gösterilmelidir. Bütün bizim kelam okulları bu konuda hemfikirdir. Bunu yapmanın yollarından biri Kur'an-ı Kerim'deki böyle ayetleri bulmak. Bunlar Kur'an'ın icazı dediğimiz şeye giriyorlar. Kur'an'ın icazı nedir? Kur'an taklit edilemeyeceğini iddia ediyor. Yani o dönem insanı diyor ki Kur'an'ı taklit edemez. Hiçbir şair yazamaz Kur'an'ı bence. Bunun bir boyutu, tek boyutu değil bir boyutu bu göndermeler. Çünkü o dönem hiçbir şair Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki bu fenomenler gibi örnekler veremezdi. Çünkü doğaya hakim değiller. O dönem insanının bilemeyeceği bir fenomene gönderme yapamazlar. Kur'an yapıyor. Alın size Kur'an'ın taklit edilemez bir ürünü. Hangi kitap var ki indiği çağdaki hiçbir insanın bilmediği bir takım fenomenlere atıf yapıyor doğa? Yok. E demek ki bu bir Kur'an'ın taklit edilemez yönü. Bir anlamda Kur'an'ın taklit edilemezlik ayetinin bir tefsirini olmuş. Aslında şu anda konuştuğumuz nedir?
Şu an içinde bulunduğumuz dünya İnsana sürekli bilgi pompalıyor. Biz insanlarda bu bombardıman altında hangi bilginin hangi noktada işimize yarayacağını çok da hesap etmeden korkusuz bir kabullenme eğilimi taşıyoruz. Bu başıboş bilme yükünün karşılığında Kur'an'da verilen örnekleri hep bir amaç dahilinde zikrediliyor. Yani evet. Bu amaç elbette ki işte Allah'ın varlığını kanıtlama, Allah'ın güncel hayatlarımıza nasıl müdahale ettiğini gösterme, Allah'ın büyüklüğü, kudreti, her şeyi ölçülü yaratmasındaki hikmeti gösterme şeklinde sıralayabiliriz. Yani modern bilimin amacı bizi bilgilendirmek. Peki bu bilgilenmenin hangi amaca hizmet etmek için yapıldığını söyleyebiliriz. Bilgiyle yüklenip bu bilgiyi ilahi bir güce bağlamayan bir zihin topluma ne kazandırır, ne kaybettirir orada?
Şimdi güzel bir soru. Bilim söz konusu olduğunda insanlar önce şeyi çok karıştırıyorlar. Onu bir ayırmak gerekir. Bilimle teknolojiyi karıştırıyorlar. Bilim ve teknoloji ayrı şeyler. Bilim doğayı, Allah'ın yarattığı evreni anlama faaliyetidir. Yani fizik mesela temel olguları anlamaya çalışıyor. Biyoloji canlıları anlamaya çalışıyor. Jeoloji dünyayı anlamaya çalışıyor. Astronomi dünya dışındaki gök cisimlerini ve bunların özelliklerini anlamaya çalışıyor. O yüzden bilimin amacı nedir dediğimiz zaman bilimin amacı bununla sınır. Yani bunları anlamaya çalışıyor. Şimdi bundan tabii biz tefekkür edip bundan anlam çıkarabiliriz. Çoğu bilim insanı çıkarmıyor. Ya da böyle bir derdi yok ama Müslümanların burada İki farkı var. Bir, burada hemen bir anlam da görüyorlar. Allah'ın varlığına işaretler görüyorlar. Allah'ın ayetlerini görüyorlar. Dini bir takım tecrübeler yaşıyorlar. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Biz nasıl ki namaz kılarken, oruç tutarken bir takım dini tecrübeleri yaşıyoruz. Aslında bilim yaparken de böyle tecrübeler yaşayabiliriz. Kur'an-ı Kerim zaten örnekler de veriyor. İşte Allah'ın yaratılışı üstüne düşünen birine örnek veriyor. Yani dört dönüyor. Allah'ım sen büyüksün diyor. Beni cehennemden koru diyor. evrenin yaratılışı üstüne düşünür. Şimdi bu tefekkür eden bir bilim insanlarına. Tabii ki her insan bunu yapabilir bu arada. Ay'a, güneşe bak, hepimiz tefekkür edebiliriz. Bilim insanı daha derine inip bunu yapıyor. Tabii bilimin amaçları içerisinde bu olmamakla birlikte bizim işte o ilim dediğimiz daha geniş çerçevede böyle bir bağlama amacı var. Ama ikinci bir şey, şimdi biz hemen şöyle bir şeyler gündeme geliyor arkasından. Ya bilim işte atom bombaları yapıyor, işte bilim insanlığı değiştiriyor, genetiği değiştirilmiş gıda yapıyor vesaire. Bilim yapmıyor bunlar. Çünkü bilimin böyle bir derdi yok. Bunu kim yapıyor? Bunu teknoloji yapıyor ve teknoloji aslında birilerinin kontrolünde. Devletler olabilir, şirketler olabilir. Yoksa bilim adamı, ya bilimde şöyle bir hedef olamaz atom bombasını yapmak. Zaten fizik içerisinde biz atom bombası eğitimi vermiyoruz. Nasıl yapılır eğitimi vermiyoruz veya bunun özelliği. Bunu kim yapar? Silah sanayisi ve işte mühendislikler yapar bir kısmı. Nükleer mühendislik yapar. İşte elektronik mühendisliği yapar bir şey. Diğer genetikle oynamayı, işte genetik mühendislik ve işte bir kısmını tıp yapar. Bunların hepsi uygulamalı alanlar. Bilim değil bunlar. Temel bilim değil. Dolayısıyla bilimin böyle bir amacı yok. İnsanlığa yardım etme de aslında bilimin amacı değil bu arada. Yani teknolojinin olumlu tarafı insanlığa yardım ediyor. Olumsuz tarafı da kötü şeyler getirebilir. İşte burada din çok önemli bir rol oynuyor. Bize bir pusula görevi görüyor. Yani biz bilimden çıkan teknoloji dediğimiz bu ürünü nasıl kullanacağız? İnsanlığın faydasına mı kullanacağız? Zararına mı kullanacağız? Bu bilimin ilgi alanı ya da cevap verebileceği bir soru değil. Zaten bilim dediğim gibi. Burası artık ayrı bir aşamaya geliyor. Şirketlerin, siyasilerin belirlediği, gidişatı yönlendirdiği bir aşamaya gidiyor. Burada tabii dine her zamankinden fazla ihtiyacımız. Çünkü burada bir pusulaya ihtiyaç var, ahiret var. Dolayısıyla bunlar bizim tartışmamız gereken şeyler. Bilimin sadece değil, bilim insanlarının sadece değil, bütün geniş toplumun tartışması ve yönlendirilmesi gereken şeyler. Teknolojinin nasıl kullanacağı, nerede kullanacağı gibi mevzular. Ama bilimin esasında tek bir amacı var. Doğayı anlama. Bu bizim Müslümanlara göre de kendi başına aslında değerli bir şey. Çünkü dua Allah'ın yarattığı bir şey. Biz nasıl ki Kur'an'ı okumak kendi başına güzel bir şeyse, bir amaçsa, bilim yapmak da kendi başına güzel, değerli, faydalı bir amaç. Yani İslam düşüncesi içerisinde. Ha, bunun daha iyisi tabii, bunu yaparken bir de Allah'la ilgili tefekkürde bulunmak. Evet. Dinle ilgili tefekkürde bulunmak. Bir de tabii bunun daha da iyisi, üçüncü de, bir de bunu alıp insanlığın faydasına bir ürün üretmek. Tabii bu dediğim gibi artık teknoloji boyutuna geçiyor. Bunu da tabii bizim dinimizde. Çünkü şöyle düşünün, biz şimdi şey yapmaya çalışıyoruz. Yani açlığı Afrika'da bitirmek bizim Müslümanlar için aslında bir boy götürüyoruz. Maddi yardımda bulunuyoruz. Ama şu da bir yöntemdir. Siz bir Afrika toprağında yetişebilecek ucuz, onların faydalanabileceği bir gıda örneği bulursanız veya su üretmenin kolay bir yolunu bulursanız Afrika'da, bu da Afrika'daki susuzluğu, açlığı gidermede yardımcı olacak. Bu neyin ürünü? İşte teknolojinin dediğimiz ürünü. Bu anlamda Müslümanlar olarak bizim boynumuzun borcu olan şey, ya insanlığın yararına teknoloji üretmek. İşte mesela kanser bir derdimiz. Biz şunu yapabiliriz. İşte insanlara para biriktirip kanser tedavisi olsunlar diye onlara yardımcı olabiliyoruz. Öyle yapıyoruz şu anlamda. Ama mesela şey olsa daha iyi tabii. Kanserin tedavisiyle ilgili bir enstitü kurup burada araştırma yapıp nihayetinde ucuz bir şekilde insanlara kanser tedavisi sunmak daha iyi olurdu yani. Dolayısıyla bu anlamda bilim biz Müslümanların çok düşünmediği bir yön ama ileride, yani düşünmediği dediğim şu, biz teknolojiyi bu anlamda faydalanacak merkezler, araştırma merkezleri kurmak yolunda fazla ileride değiliz. Daha çok dediğim gibi doğrudan maddi tercih ediyoruz ama inşallah ilerleyen yıllarda bu tarz bir faaliyetler de yapmamız güzel olur. Yani teknoloji yapanları yönlendirmek bir iştir ama kendin teknolojiyi yapıp iyi yerlere yönlendirirsen de güzel örnek olursun. Yani Müslümanların da bu noktada dünyaya örnek olmaları lazım. Yani.
Enis Hocam, bizim için çok aydınlatıcı bir program oldu. Allah razı olsun. Bilim ve din arasındaki çatışmanın tarihinden, İslam'ın bilime bakış açısından, ilim ve bilim arasındaki farklılıklardan ve Kur'an'ın araştıran zihinlere verdiği mesajlardan kısaca bahsettik. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son mesajlarınızı da alabilir miyiz?
Beni bu değerli programa davet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de özellikle bu konularda okumalar yapmalarını tavsiye ediyorum özellikle gençlere. Çünkü önümüzdeki yüzyıl bu konuların çok çok gündeme geleceği bir dönem olacak. gene Müslüman gençlerin inancını bu noktadan etkilemeye, işte bu noktadan zayıflatmaya çalışanlar var. İnancımızın bu mevzulardan etkilenmesini istemiyorsak bilim okuryazarlığımızı arttırıp bu konularda da bilinçli bir gençlik yetiştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu konular çok çok önemli konular. Gündeme getirdiğiniz için teşekkür ediyorum.
Enis Hocam, bilim ve İslam arasındaki ilişkiyi çok net bir şekilde bizlere anlattınız. Vermiş olduğunuz derin bilgiler için dinleyicilerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Rabbim çalışmalarınızı bereketlendirsin. Bizlere de bu çalışmalardan faydalanma imkanı versin inşallah. Bir sonraki programda yeni bir konu ve yeni bir konukla tekrar buluşmak dileğiyle selamette kalın.